Birinci ayrım. Bu kitap Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Stepan Çikova Köyü. Yazarı Fyodor Mihailovich Dostoyevski. Çevirmeni Nihal Yalaz Taloy. Türü roman. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1. baskı Ocak 2010, ISBN numarası 978-9944-88-771-7. Bu kitap 284 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 11 Kasım 2018. Arka kapak. Fyodor Mihailovich Dostoyevski, 1821-1881, ilk romanı İnsancıklar 1846'da yayımlandı. Ünlü eleştirmen V. Belinsky bu eser üzerine Dostoyevski'den geleceğin büyük yazarı olarak söz etti. Ancak daha sonra yayımlanan eserleri o dönemde fazla ilgi görmedi. Yazar 1849'da 1. Nikola'nın baskıcı rejimine muhalif Petraşevski grubunun üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Kurşuna dizilmek üzereyken cezası sürgün ve zorunlu askerliğe çevrildi. Cezasını tamamlayıp Sibirya'dan döndükten sonra Petersburg'da Vremya dergisini çıkarmaya başladı. Dostoyevski 1859'a yayımlanan Stepan Çikova köyünde çizdiği karakterlerle Rus kişiliğinin köyde de şehirdekinden farksız olduğunu sergiler. Nihal Yalaz'a Talay, 1900-1963, Cumhuriyet'in ilk kuşağının önde gelen Rusça çevirmenlerindendir. Dostoyevski ve Tolstoy'un yanı sıra Puşkin, Gogol ve Turgenev çevirileriyle de beğeniyle okunan Tulay'ın çeviri külliyatı 30 kitabı aşmaktadır. Fyodor Mihailovich Dostoyevski, Stepan Çikova Köyü ve Sakinleri, Meçhul Birinin Anılarından, Rusçasından çeviren Nihal Yalaz'a Taloy. 1. Bölüm Giriş. Dayım Albay Yegor İliç Rostanev emekliye ayrıldıktan sonra kendisine miras kalan Stepan Çikova köyüne yerleşti. Orada ömrü boyunca malikanesinden dışarı adım atmamış, atadan dededen mülk sahibi gibi yaşamaya başladı. Dünyada her şeyden memnun görünen, her şeye alışan insanlar vardır. Emekli albay da onlardandı. Ondan daha sessiz, daha uysal bir adam güç bulunurdu. Birisi çıksa da albaydan ciddi olarak kendisini sırtında şöyle iki verslik bir yere götürmesini rica etse belki de götürürdü. Öyle iyi yürekliydi ki bir rica üzerine bütün varını yoğunu, sırtındaki gömleği ilk isteyene vermeye hazırdı. Baba yiğit tavırlı bir adamdı. Uzun boylu, ince yapılı, yanakları kırmızıydı. Fil dişi gibi beyaz dişleri, koyu sarı uzun bıyıkları, yüksek, gür, etrafı çınlatan bir sesi vardı. Kesik kesik, çabuk çabuk konuşur, güldüğü zaman ortalığı çınlatırdı. Emekliye ayrıldığı zaman 40 yaşlarındaydı. Galiba 16 yaşından beri hüsardı. Çok genç evlenmişti. Karısını çılgınca severmiş ve kadın da albayın kalbinde silinmez, değerli hatıralar bırakarak öldü. Dayım bir gün elindeki köle sayısını 600'e çıkaran Stepan Çikova köyünü miras olarak aldı, askerliği bıraktı. Yukarıda da söylediğimiz gibi çocuklarıyla birlikte köye yerleşti. Doğumu annesinin hayatına mal olan oğlu İlyusha 8 yaşındaydı. 15 yaşındaki büyük kızı Sashenka annesinin ölümü üzerine Moskova'da yatılı okulda okuyordu. Ama çok geçmeden dayımın evi Nuh'un gemisine döndü. Bakın bu nasıl oldu. Dayım mirasa konup da emekliye ayrıldığı zaman annesi General Krahotkin'den dul kaldı. General annesinin ikinci kocasıydı. 16 yıl önce dayım henüz az değmenken evlenmişlerdi. O sıralar dayım da evlenmeyi aklından geçiriyordu. Annesi uzun zaman bir türlü razı olmamış, iki gözü iki çeşme oğlunun ne bencilliğini, ne nankörlüğünü, ne de saygısızlığını bırakmıştı. Oğlunu boyuna 200 köleden ibaret servetinin ailesini, yani bir sürü dal kavuğu, finoları, spitzleri, dipnot bir köpek cinsi, Çin kedilerini vesaireyi bile geçindirmeye yetmediğine inandırmaya çalışıyordu. Sonra bütün bu sitemler, çıkışmalar, haykırmalar arasında ansızın oğlundan önce kendisi evleniverdi. Hem o zaman tam 42 yaşındaydı ama bunda da yine zavallı dayımı suçlu çıkardı. Güya evlenmesinin biricik sebebi yuva kurma küstahlığını düşünen şu saygısız bencil oğlunun onu ihtiyar halinde sokakta bırakması kaygısıymış. Ölen General Krahotkin gibi aklı başında bir adamın 42 yaşında bir dulla evlenmesinin gerçek sebebini hiçbir zaman öğrenemedim. Kadının paralı olduğunu tahmin etmesi akla gelebilirdi. Bazı kimselerin söylediklerine göre de general bu işi ihtiyarlıkta türlü türlü hastalığın kapısını çalacağını hissederek dadıya ihtiyacı olacağını düşündüğü için yapmıştı. Yalnız şu nokta gayet iyi biliniyordu ki karısıyla yaşadığı sürece onu zerre kadar saymamış, her fırsatta kendisiyle müthiş alay edip durmuştu. General Krahotkin garip adamdı. Tahsili yarım yamalaktı ama pek budala bir adam değildi. Herkesi küçümsüyor, hayatta hiçbir kurala bağlanmıyor, herkesle, her şeyle alay ediyordu. İhtiyarlayınca vaktiyle pek de düzenli, dürüst olmayan yaşayışının kazandırdığı bir sürü hastalık yüzünden hırçın, sinirli, merhametsiz oldu. Memurluk hayatı başarılı geçmişti. Bununla beraber tatsız bir olay yüzünden pek uygunsuz bir şekilde emekliye ayrılmak zorunda kaldı. Mahkemeden yakasını güç bela kurtardıktan başka emekli maaşı alma hakkını da kaybetmişti. Bu hal onu büsbütün çileden çıkardı. Mali durumu hiç de iyi değildi. Bütün serveti şuradan buradan teker teker toplanmış, sayıları yüzü bulmayan köleden ibaretti. Bu hal karşısında general köşeye çekildi ve ömrünün son 12 yılını ne ile yaşadığını, kendisine kimin baktığını hiç arayıp sormaya lüzum görmeden geçirdi. Bununla beraber rahatına düşkündü, masrafını kısmıyordu, özel arabası vardı. Kısa bir zaman içinde kötürüm oldu. Böylelikle hayatının son 10 yılını tekerlekli koltuğunda tamamladı. Koltuğunu 6 ayak boyunda 2 uşak iterdi. Bunlar generalden yakası açılmadık küfürlerden başka tek söz işitmemişlerdi. Arabayı, uşakları, koltuğu sağlayan hep o hayırsız evlattı. Elindeki son meteliğine varıncaya kadar annesine gönderiyordu. Çiftliğini birkaç kere ipotek ettirmiş, kendini her şeyden yoksun ederek o zamanki haline göre ödeyemeyeceği borçlara girmişti. Ama yine de bencil, nankör evlat olmaktan yakasını kurtaramamıştı. Dayım çabuk kanan bir adamdı. Sonunda kendisi de bencil olduğuna inandı. Hem kendine ceza olsun hem de bencil olmadığını göstersin diye gönderdiği paranın miktarını arttırdıkça arttırdı. Generalin karısı kocasına tapınırdı. Bununla beraber onu en çok general olduğu için beğeniyor, karısı olduğu için kendine de generallik geçtiğini düşünüyordu. Evde bayanın ayrı bir dairesi vardı. Orada kocası yarı ölü bir halde yatarken dalkavuklar, şehir dedikoducuları ve köpekler arasında sefa sürüyordu. Bayan Krahotkina şehirde önemli bir şahsiyetti. Dedikodular, vaftizlere, vaftiz analığına, düğünlere, takdis analığına davetler, ufak paralarla oynanan preferanslar ve nihayet generallikle olan alakası sayesinde her yerde gördüğü saygı evdeki sıkıntılarını unutturmaya yetiyordu. Şehrin tanınmış gevezeleri ona gelip ne var ne yoksa yetiştiriyorlardı. Her zaman her yerde baş köşe onundu. Kısacası generalliğin kendi payına düşen kısmından elden geldiği kadar faydalanıyordu. General bunların hiçbirine karışmıyordu ama başkalarının yanında karısıyla insafsızca alay etmekten de geri kalmıyordu. Böyle bir mıymıntıyla niye evlendim diye yanındakilere sorardı. Dipnot, orijinal metinde kilisede ayin için beyaz ekmek yapan kadın anlamına gelen prosviruya kelimesi kullanılmıştır. Karşılık vermek kimsenin haddi değildi. Yavaş yavaş bütün ahbapları kendisinden uzaklaştılar. Halbuki general topluluk arıyordu. Çene çalarak biraz tartışmayı, karşısında sözlerini dinleyecek birini bulmayı istiyordu. Serbest düşünceli bir eski zaman dinsiziydi. Hep yüksek konular üzerinde konuşmaktan hoşlanırdı. Lakin ne şehrinin dinleyicileri yüksek konulardan haz etmedikleri için yavaş yavaş generalin evinden ayaklarını çektiler. Ailece whist preference oynamayı denediler ama oyunun sonunda general öyle krizler geçiriyordu ki karısı dalkavukları korku içinden mum aramaya koşuşuyor, dualar başlıyor, bakla iskambil falı açılıyor, mahpuslara kalaç dağıtılıyordu. Dipnot, kalaç pide hamurundan yapılan bir tür ekmek. Öğle sonraları da işleyecekleri her hata yüzünden kendilerini küfür bağırıp çağırma ve hatta dayak bekleyen yeni bir partiye korka korka hazırlanıyorlardı. General kızdığı zaman kimseyi gözü görmezdi. Kadın gibi ciyak ciyak bağırır, arabacı gibi küfrederdi. Bazen kağıtları yırtıp yere fırlattıktan, oyun arkadaşlarını kovduktan sonra üzüntüden, öfkeden ağladığı da oluyordu. Bütün mesele hep yanlış oynanan bir kağıt yüzünden çıkardı. Daha sonraları gözleri bozulunca okumak için bir adam bulmak lüzumu duyuldu. İşte o zaman Foma Fomich Opiskin ortaya çıktı. İtiraf ederim ki bu yeni kişinin hikayemize girişine haber vermem biraz merasimli oldu. O şüphesiz hikayemizin başlıca şahsiyetlerinden biridir. Okuyucunun ilgisine ne derece layık olduğunu açıklamayacağım. Bunun bizzat okuyucu tarafından takdiri daha yerinde, daha kolay olur. Foma Fomich, General Krahotkin'in evine boğaz tokluğuna bir sığıntı olarak ve ancak bu sıfatla girmişti. Nereden çıka geldiği bilinmiyordu. Ben sağa sola sorarak bu harikulade adamın geçmişine ait tek tük bilgi edinebildim. Her şeyden önce Opiskin söylenildiğine bakılırsa eskiden bir yerde memurmuş ve tabii bir haksızlığa kurban gitmiş. Bazı söylentilere göre de bir zamanlar Moskova'da edebiyatla uğraşıyormuş. Bunun şaşılacak bir tarafı da yok. Foma Fomich'in kara cahilliği edebi çalışmalarına elbette engel olamazdı. Bununla beraber Foma Fomich'in hiçbir işte başarı kazanamadığı kesin olarak biliniyordu. Sonunda çile doldurmak için generalin yanına okuyucu olarak girmişti. Generalin ekmeğini yiyen Foma Fomich'in de katlanmadığı hakaret yoktu. Ama general ölüp de Foma önemli, olağanüstü bir şahsiyet haline gelince bizi generalin yanındaki meddahlık görevini sırf bir arkadaş gibi kabul ettiğine inandırmaya çalıştı durdu. General onun veli nimetiymiş. Kimsenin anlayamadığı büyük bir adammış. Yalnız ona, Foma'ya ruhunun gizli köşelerini açarmış. Hatta Foma'nın generalin emri üzerine hayvan taklitleri, buna benzer maskaralıklar yapması sadece ıstırap içinde bulunan dostunu eğlendirmek, neşelendirmek içinmiş. Ama Foma Fomich'in bu açıklama ve yorumlamaları şüpheyle karşılanmalıdır. Öte yandan dayımın yanında meddahlık eden Foma Fomich'in kadınlar dairesinde bambaşka bir durumu vardı. Bunu nasıl becerdiğini böyle işlerde ihtisası olmayanlar kolay kolay anlayamazlar. General karısı bu adama karşı adeta mistik bir saygı beslemekteydi. Ama ne diye? Bunu kimse bilmez. Gitgide Foma Fomich generalin evinin kadınlar kısmında dehşetli nüfuz sahibi oldu. Nüfuzu az çok bazı meraklı bayanların tımarhanelerde ziyaret ettikleri kimi Ivan Yakovlevich'lerin nüfuzunu andırıyordu. Dipnot: Ivan Yakovlevich Koreysha, 1820'li yıllarda Moskova'da ün kazanmış bir meczup, kimilerine göre bir kahin. Yüksek sesle din kitapları okuyor, gayet yüksek perdeden çeşitli Hristiyan erdemlerinden dem vuruyordu. Hayatını başından geçen olayları anlatırdı. Sabah ayinlerine, hatta ilk ayine bile giderdi. Gelecek hakkında az buçuk kehanette bulunurdu. Hele rüya yorumunda eş dost çekiştirmekte üstüne yoktu. General arka odalarda olup bitenleri seziyor, dal kavuğuna daha çok eziyet ediyordu. Ama Foma'nın çektiği cefa general karısının çevresindekilerin ona daha çok saygı göstermesini sağlıyordu. Sonunda her şey değişti, general öldü. Ölümü başkalarınınkine benzemedi. Bu serbest düşünceli zındık adam ölümden fena halde korkuyordu. Ağlıyor, ikonları tutup evin içinde gezdiriyor, yanına papazları çağırıyordu. Ölüme hazırlık ayini ve diğer bütün ayinler yapıldı. Zavallı ölmek istemiyorum diye haykırıyor. Hatta ağlayarak Foma Fomich'ten af diliyordu. Bu olayın ileride Foma Fomich'in yükselmesine büyük etkisi olmuştu. General son nefesini vermeden az önce şöyle bir şey geçti. Koca bulamadığı için epeydir generalin yanında oturan teyzem Praskolya İlyichina onun üvey kızı oluyordu. Generalin en çok zevkle hırpaladığı, kötürüm kaldığı 10 yıl içinde saflığından, uysallığından, sessizliğinden en çok faydalandığı bu kız, o gün iki gözü iki çeşme yatağına yaklaştı, zavallı hasta birdenbire kızın saçlarını yakaladı, hırsından, ağzından köpükler saçarak kızı 3 kere adam akıllı tartakladı. 10 dakika sonra da öldü. General karısının oğlunu görmek istemediğini, böyle bir anda onu görmektense ölümü tercih ettiğini söylemesine rağmen albaya haber verildi. Cenaze pek debdebeli bir şekilde kaldırıldı. Elbette bu da vücuduna katlanılamayan saygısız oğlun kesesinden yapılmıştı. Mezar içinde generalin de 100'e yakın kölesinin bulunduğu birkaç toprak sahibine ait Kniyazyovka adlı harap bir köyde yapıldı. Beyaz mermer taşına ölenin zekası, yeteneği, ruh asaleti ve nişanlarıyla askerliğini öven yazılar yazıldı. Bunların yazılmasında Foma Fomiç de canla başla çalıştı. General karısı dik kafalı oğlunu affedinceye kadar epey nazlandı. Dalkavuk ve köpek kalabalığı arasında ağlayıp inleyerek dik kafalının ricası üzerine onun yanına Stepan Çikova'ya gitmektense kuru ekmek yiyip gözyaşı içmeye, elinde değnek kapı kapı dolaşarak dilenmeye razı olduğunu, onun evine bir kerecik olsun ayak basmayacağını söyledi durdu. Genel olarak ayak kelimesini bu anlamda kullanan bazı bayanlar bunu kendilerine has bir cakayla söylerler. General karısı pek ustaca, adeta sanatkarca bir eda ile konuşuyordu. Kısacası çeneler alabildiğine işledi durdu. Ama şunu da söylemek gerek ki bütün bu bağırıp çağırmalar arasında bir yandan da yavaş yavaş Stepan Çikova köyüne göç hazırlıkları yapılıyordu. Albay Stepan Çikova'dan şehre kadar saatte 40 verst yol alarak günlerce atlarının canını çıkardı. Hakarete uğramış anada general gömüldükten ancak 2 hafta sonra onu huzuruna kabule razı oldu. Foma Fomiç aralarını buldu. Bu 2 hafta içinde asi oğluna sitem etmiş, insafsızca hareketlerinden ötürü adamcağızı ayıplamış, ağlatmış, adeta ümitsiz bir hale sokmuştu. Zavallı dayımın üzerinde Foma'nın şu anlaşılmaz insafsızca baskısı işte böyle başlamıştı. Foma karşısında nasıl bir adam bulunduğunu anlamıştı. Soytarılık zamanının geçtiğini, adam kıtlığında kendisinin de bir efendi olabileceğini hemen sezdi. Çektiklerinin acısını hem de nasıl fazlasıyla çıkardı. Dayıma, sizi dünyaya getiren öz ananız açlıktan titreyen kupkuru ellerine bir değnek alıp da dayana dayana kapı kapı dilenmeye başlarsa ne yaparsınız diyordu. Bir general karısı üstelik böyle erdemli bir kadın için ne korkunç bir akıbet. Ya bir gün şüphesiz bir yanlışlıkla, olmayacak şey de değil ya, sizin kapınızı da çalarak elini uzatırsa... Siz ciğer paresi de o anda kuş tüyü yataklara uzanmış, lüks içinde keyif çatıyorsunuz. Doğrusu müthiş bir şey olurdu bu, müthiş. Ama işin en müthiş tarafı, bunu size açıkça söylememe izin verin albay. Sizin şu anda ağzınız açık, gözlerinizi dikmiş, duygusuz bir odun gibi karşımda durmanızdır. Hatta bu ayıp bir şey. Bunlar aklınıza gelir gelmez saçınızı başınızı yolmanız, dereler, ne dereleri? Nehirler, göller, denizler, okyanuslar kadar gözyaşı dökmeniz gerekirdi. Foma fazla heyecanlanmıştı, saçmalıyordu. Zaten belagatli konuşmaya kalkıştığı zaman hep böyle saçmalardı. Nihayet general karısı bütün o dalkavuk ve köpek sürüsüyle Foma Fomiç ve başlıca sırdaşı Matmazel Perez Pelitsina ile birlikte Stepan Çikova köyünü şereflendirdi. Söylendiğine göre oğlunun yanında oturmayı bir deneyecek, böylelikle onun kendine karşı ne dereceye kadar saygılı olduğunu anlayacaktı. Saygısı denenen albayın durumunu artık siz göz önüne getirin. General karısı yeni dul kalmışlarda olduğu gibi bir daha dönmeyecek kocasını hatırlayarak haftada 2-3 kere buhranlar geçirmeyi vazife bildi. Albay da her defasında düzenli olarak hırpalanıyordu. General karısı arada bir, hele misafir geldiği zamanlar, torunlarını küçük Ilyusha ile 15 yaşındaki Shashenka'yı çağırarak yanına oturturdu. Böyle bir babanın elinde ziyan olan çocuklara içli tasalı gözlerle bakar, uzun uzun ve derinden göğüs geçirirdi. Sonra da en aşağı 1 saat süren sessiz, esrar dolu bir ahlama buhranına tutulurdu. Eğer albay da bu ağlamanın sebebini anlayamazsa vay haline. Oysa zavallı bunu hemen hemen hiçbir zaman anlayamazdı. Saflığı yüzünden de aksi gibi hep böyle ağlama anlarında çıka gelir, ister istemez sorguya çekilirdi. Bütün bunlara rağmen annesine karşı saygısı hiç azalmamış, tam tersine son haddini bulmuştu. Kısacası general karısı da Foma Fomiç de kendilerini yıllarca kasıp kavuran General Krahotkin fırtınasının bir daha dönmemek üzere geçip gittiğini anlamışlardı. Arada bir general karısının durup dururken oturduğu kanepede bayılıverdiği oluyordu. Evin içinde derhal bir telaş, bir koşuşma başlar, albay perişan olur, yaprak gibi tir tir titrerdi. Generalin karısı kendine gelince, ''Zalim evlat!'' diye bağırmaya başlardı. ''İçimi parçaladın! Mizentroy! Mizentroy!'' Dipnot, ''İçim, içim!'' Fransızca. Albay ürkek bir tavırla itiraza kalkışıyordu. Ne diye parçaladım içinizi anneciğim? Parçaladım, parçaladım. Bir de suçunu inkara kalkışıyor, karşılık veriyor. Zalim evlat, ölüyorum, ölüyorum. Elbette albay kahroluyordu ama her nasılsa general karısı yine diriliyordu. Albay biriyle konuşurken karşısındakinin ceketinin düğmesiyle oynayarak ''Ne yapalım kardeşim, ne de olsa grand dame, dipnot, sosyete kadını, Fransızca. Bugüne bugün general karısı diyordu, melek gibi kadıncağızdır ama ne yapalım, nezakete inceliğe alışmış bir kere. Benim gibi kaba saba herifle ne yapsın, bana kızıp duruyor haklı da.'' Kabahat bende. Gerçi kabahatimi henüz bilmiyorum kardeş ama elbette bir kabahatim var. Bazen Matmazel Prepelitsina şu tohumu kaçmış bütün dünyaya yılan gibi tıslayan, kaşsız, perukalı, küçük haris gözlü, kağıt gibi incecik dudaklı, elleri hıyar turşusu suyu ile yıkanmış mahluk bile albaya öğüt vermeyi kendisine bir vazife biliyordu.
Saygısızsınız da ondan, bencilliğiniz yüzünden annenizi üzüyorsunuz. Kendileri böyle şeye alışmamışlardır. Kendileri general refikasıdırlar. Siz ancak bir albaysınız.
Albay gene birisiyle konuşurken, şu Matmazel Prepelitsina yok mu? Mükemmel kızdır birader. Annemin üzerine toz kondurmaz diyordu. Eşi bulunmaz bir kız. Sen onu öyle alelade bir sığıntı sanma. Yarbay kızı birader, yarbay kızı. Ama bütün bunlar bir şey mi? Bin türlü naz yapan şu general karısı eski dal kabuğu karşısında bir fare yavrusu gibi tir tir titriyordu. Foma Fomiç kendisini adeta büyülemişti. Gözünü ondan ayıramıyor, her şeyi onun gözüyle görüyor, onun kulaklarıyla işitiyordu. Akrabalarından yine emekli bir hüsar vardı. Genç adamdı ama elinde avucunda nesi varsa yemiş, harburu parman savurmuş, bir zamanda dayımın yanında oturmuştu. Bu adam bu işe dair düşündüklerini açıkça söyledi. General karısıyla Foma Fomiç'in gizli ilişkileri olsa gerekmiş. Şüphesiz bu çok kaba ve basit tahminini isyanla reddettim. Hayır, bunun bambaşka bir sebebi vardı. Benim de ancak zamanla kavrayabildiğim bu meseleyi okuyuculara Foma Fomiç'in karakterini anlatarak açıklayayım. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 12.